Ayrım 20.
14. Bir gün Şahiste Nihal'e inanılmayacak bir haber verdi. Firdevs Hanım'ın uzun bir konukluk için Yalı'ya geleceğini işitmişti. Şahiste ayrıntılı bilgileri veriyordu. Hekimler dizlerinin sızıları için onların yalısının nemliliğinden söz etmişmiş. Sonunda birçok düşünüp taşınmalardan sonra buraya gelmeye karar verilmiş. Şahiste bitmez tükenmez ayrıntılı bilgilerle bu haberi verirken Nihal kımıldamaksızın bir söz söylemeyerek inanılmayacak bir şey dinleyenlere özgü bir noktaya dikilmiş şaşkın bakışla duruyordu. Şahiste bitirince karşılık vermedi. Bu mümkün müydü? Bu karar özellikle kendisine karşı olarak düzenlenmiş bir şey anlamını mı kazanıyordu? Demek Nihal bundan sonra Firdevs Hanım'la birlikte bir evde yan yana yaşamaya mahkum olacaktı. Ama o bu kadından tiksiniyordu. Hele o düğünden beri ona başka türlü yaratılmış, öteki kadınların hiçbirine benzemez bir yaratık gözüyle bakıyordu. Mümkün değil, buna izin vermeyecekti. Birden karar verdi. Artık babasına karşı da baş kaldıracak, bütün gücüyle savaşacaktı. Nihal aklına gelen bir şeyi hemen yapmalı, ortaya çıkacak bir çekişme fırsatını hemen kullanmalıydı. Şahiste'yi orada bırakarak yerinden kalktı, aşağı indi ama sofada durmak zorunda kaldı. Bugün bir cumartesiydi. Bülent daha yeni gelmişti. Sofada onunla Behlül'e rastladı. Bülent'le öpüştüler. Nihal sapsarıydı. Dudaklarında ufak bir titreme vardı. Bihter'e koşmak, artık bu kez çok şiddetli bir çatışmayla her şeyi kırmak istiyordu. Behlül sordu. Ne oluyorsun Nihal? Sende gene bir şey var. Nihal durdu, birden kararını değiştirdi. Bu şaşılacak haberi onlara söylemekle kendi yanına geçecek kimseler bulacağı yargısına vardı. Behlül dedi ki, ''Elbette haberiniz vardır. Bize yeni bir konuk geliyormuş.'' Behlül karşılık verdi. ''Firdevs Hanım'dan söz ediyorsun sanırım. Ama yanılıyorsun Nihal. O bir konuk değil. Senin annen demek olan bir kadının annesi.'' Nihal birden taşan öfkeyle karşıladı. ''Evet ama o kadın buraya gelemez.'' Behlül Nihal'e yaklaştı ve bir büyük kardeş yumuşaklığıyla ''Nihal.'' dedi. Çok iyi biliyorum ki sen şimdi Bihter'e gidiyordun. Ona şimdi bana söyleyeceğini söyleyecektin, öyle değil mi? Beni biraz dinler misin Nihal? Ama kavga ederek, öfkelenerek değil, sessiz, rahat sinirlerle, dudaklarında bir gülümsemeyle. Bilirsin ki bütün kavgalarımızla birlikte biz gene dostuz, bir çeşit kardeş. Birbirini tırmalayıp da gene sevişen kardeşlerde. İşte bak, gülüyorsun, yenildin, öfke bitti, artık beni dinleyeceksin değil mi? Behlül Nihal'i elinden çekerek odasına götürüyordu. Bülent onları izliyordu. Nihal'i bir koltuğa oturttuktan sonra Behlül bir yer iskemlesini çekti ve karşısına oturdu. Bülent yerde ikisinin arasındaydı. Nihal yumuşamış, dizginlerini başkasının eline teslim etmiş bir varlık gibiydi. Biraz önceki Nihal'den o kadar başka bir şeydi ki, şimdi Bihter'in yanında olsaydı 5 dakika önce söyleyebileceği şeyleri söylemeyecekti. Behlül hep o yumuşak, o bir kardeş sesiyle sordu. Değil mi Nihal? Bihter'e de o kadın buraya gelemez diyecektin. Nihal başıyla gözüyle inkar ediyordu. Behlül diyordu ki, yok, şimdi utanıyorsun da onun için itiraf etmiyorsun. Ya bunu söyleyecektin ya da buna benzer bir şey. Bak 5 dakika yetti, yapmak istediğin şeyden utanıyorsun. İşte bütün bu kış yaptığın şeyler için 5'er dakika bekleseydin onların hepsi meydana gelmemiş olacaktı. Nihal hep o gülümsemesiyle susuyordu. O zaman Behlül anlattı. Firdevs Hanım bu konukluğundan hiç kimse memnun değildi ve üstelik herkesten fazla Bihter. Nihal gözlerini açtı. Nasıl? O da annesinin geleceğinden memnun değil miydi? Behlül, seni inandırmak isterim ki değil diyordu. Sana bunu açıklamak pek uzun ama ne kadar memnun olmayacak olursa olsun başkaları kendisine karşı memnunsuzluk gösteremez. Özellikle sen Nihal. Buna ilişkin bir küçük işarette bile bulunamazsın. Bu şimdiye kadar aranızda geçen kavgaların hiçbirine benzemezdi. Ondan sonra Nihal, izin verir misin? Sana ne vakitten beri söylenmek istenip de söylenmeyen bir şey söyleyeyim. Nihal biraz doğrularak o zamana kadar söylenemeyen bu önemli şeyi bekledi. Behlül ciddi bir sesle söyledi. Nihal, sen bilmeyerek babanı çok üzüp umutsuz kılıyorsun. Nasıl? Ben babamı üzüp umutsuz mu kılıyorum? Bu soru ağzından bir çığlık taşmasıyla çıktı. Behlül o durgun sesiyle konuşmasını sürdürdü. Evet sen, mini mini Nihal sen. Bilmeyerek, düşünmeyerek biraz çocukluktan, biraz hırçınlıktan ama asıl kıskançlıktan. Senin bütün o Bihter'e yaptığın şeyler, o haksızlıklar, evet itiraf edersin değil mi? Onlar hep birer haksızlıktan başka bir şey değildir. İşte bütün o kendini tutamayarak yaptığın kavgalar onu belirleyecek birer sebep oluyor. Behlül bu yargılama zincirini sürdürüyordu. Ama artık Nihal anlamıyor, açık seçik dinlemiyordu. Bülent'in Behlül'ü onaylayan yüzüne bakarken, gözlerinde bir sis, Behlül'ün sesini işitirken kulaklarında bir uğultu vardı. Kendisine ilk kez olarak söylenen bu şey o kadar beklenmeyen, o kadar umulmayan bir şeydi ki onu sersemletmişti. Demek o babasını üzüp umutsuz kalıyordu. Evet, bu doğru olmalıydı. Nasıl olmuştu da bunu kendisi düşünememişti ve şimdiye kadar hiç kimse ona bu gerçeği söylememişti. Birden kendini büyük bir cinayet işlemiş olmak suçuyla suçlanmış gördü. Babasını üzüp umutsuz kalmış olmak. Evet, evet bu böyleydi, böyle olmalıydı. Şimdi ne yapacaktı? Ne yapacaktı ki her şeyi unuttursun, her şeyi bağışlatsın? Kuşkusuz artık Firdevs Hanım'ın gelmesine ses çıkarmayacaktı. Artık Bihter'le uğraşmayacaktı. Ama öncekiler nasıl unutturulacaktı? Behlül konuşurken o dinlemeyerek Bihter'le geçen şeyleri birer birer aklına getiriyordu. Kendisini ne kadar haksız, ne kadar haksız buluyordu. Nasıl güç bulmuştu da bunları yapmıştı? Nihal Behlül'ün odasından başkalaşmış bir Nihal olarak çıktı. Behlül ona diyordu ki, ''Gördün mü Nihal? Ne zaman kendinde öfkeye benzer bir şey duyarsan, biraz kavga isteklerini alan hazırlamak için seninle küçük küçük çekişmeler yaparız. Ama başkasıyla değil.'' Bugün Nihal'in durulmuş bir günü oldu. Saatlerce mürebbiyesinin kendisine okuduğu bir kitabı dinledi. Bugün Nihal için başka bir dönemin başlangıcını oluşturacaktı. Bundan sonra artık hiç sesini çıkarmayacak, bütün o çılgınlıklara sürükleyen ayaklanan duygularını ezmek için güçsüz yüreğinde güç bulmaya çalışarak kahrolmuşluğunun sessizliği içinde kapanacak, babasını tedirgin etmemek için susacak, hep dudaklarını kısarak susacaktı. Mürebbiyesi okurken Nihal hep bunu düşünüyordu. Bugün yaşlı kızın da okurken dalgınlıkları vardı. Elinden kitabı yavaşça indirerek sanki bir gözyaşı bulutuyla örtülü gözlerini Nihal'e dikiyor, dalgın, uzun bir bakışla ona bakıyordu. Böyle ikisinin arasında uzun bir dakika geçiyor, bir şey söylemeyerek gözlerini zorla birbirinden ayırıyorlardı. İlk kez Nihal sordu. ''Ne düşünüyorsunuz rica ederim?'' Yaşlı mürebbiye bir şey söylemek için güç bulmaya çalışıyormuşçasına dudakları kıpırdıyor, sonra ''Hiç'' diyordu. Nihal onun bu kararsız haline o kadar fazla bir önem vermemişti. Herhalde yaşlı kızın kendisine söylenecek bir şey yoktu. Ama ertesi sabah anlamsız şeyden korkunç bir gerçek çıktı. Nihal'i sabahleyin kapısının arasından seslenen Matmazel de Korton uyandırdı. ''Bonjour Nihal, yatağında mısın çocuğum? Ben gidiyorum, vapura ancak yetişebileceğim.'' Bu pazar yaşlı kız sabah duasında bulunmak için erkenden Beyoğlu'na ineceğini bir gün önce Nihal'e haber vermişti. Nihal yorganın altından başını çıkararak mürebbiyesine bağırdı. ''Rica ederim çabuk dönünüz. Bugün güzel görünüyor. Sizinle bir küçük gezinti yaparız.'' Bugün kışın son günlerinden biriydi. Soğuk ama güzel bir gün. Nihal yatağından güneşin donuk, bir buz soluyla buğulanmış denebilen ışığının penceresinden kayarak perdeler bir kenarını yaladığını görüyordu. Çerçevenin dışarıda beyaz bir süngere benzer, eriye eriye delik deşik olmuş, yumruk kadar bir kar parçası vardı ki uzun uzun aralıklarla birer damla salıveriyor ve bu damlalar camın donuklukları arasında açılmış mini mini bir dereyi izleyerek, uzanarak, kıvrılarak, sonunda dağılarak kayboluyordu. Nihal uzun uzun perdesini yalayan bu ışığa, damla damla eriyen bu kar parçasına mini mini dereye baktı. Yatağının içinde bu güneşli günün tatlı sıcaklığını düşünerek üşüyordu. Onun da beyninin üstüne bu güneşin ışıklarını sisleyen buzlu soluğa benzer bir tabaka çekilmiş gibiydi. Bütün vücudundan küçük küçük titremeler akıyordu. Ayaklarını çekerek yatağında büzüldüğü yorganını çenesinin altına bastırdı. Hep o güneşe, kar parçasına, mini mini dereye bakıyordu. Bugün mümkün değil yatağından çıkıp bu soğuk odada yıkanmaya, giyinmeye güç bulamayacaktı. Kuruntu olarak da suyun soğukluğunu duyuyor, omuzlarından birer buz akan yolu açılıyor, titreyerek yatağının içinde daha çok üzülüyordu. Bugün tembellik edecek, saatlerce yatağından çıkmayacaktı. Yatağından çıkmamak için bir sebep daha buluyordu. Matmazel de Korton da bugün evde değildi. Gözleri süzülüyordu. Hep öyle penceresine bakarken yavaş yavaş kirpikleri indi, ince mavi damarları görünen göz kapakları titredi, yeniden uyudu. Bir süre uyudu, sonra birden gözlerini açtı. Ona odasını sallamışlar gibi gelmişti. İlk önce anlayamadı. Bir dakika sonra yeniden aşağıdan yukarı uçan kocak bir kar parçası gelip penceresinin üstüne ezilerek yapışınca anladı. Aşağıda kuşkusuz Bülent ablasının penceresini kar topuna tutuyordu. Birden yatağından atlayarak penceresine koştu. Tam o sırada bir top daha. Bu kez çerçevenin kenarına gelerek dağıldı. Nihal bahçeye baktı. Hep oradaydılar. Adnan Bey, Behlül, Bülent, kürklü yine şakasını kaldırmış Bihter, daha erimemiş karlardan toplamak için çömelen Beşir. Başlarını kaldırarak ona bakıyorlardı. Bülent bir iki top daha hazırlıyordu. Nihal eliyle işaret ederek geliyorum dedi. 5 dakika sonra bahçedeydi. Havada tatlı bir sıcaklık vardı. Güneş bu sabah vaktinden önce uyanmış bir bahar getiriyordu. Nihal bu havayı solur solumaz benliğinin derinliklerine kadar ısındığını duydu. Bahçenin yollarındaki karlar yumuşamış, gevşemişti. Beyaz donuk bir cam tabakasıyla örtülü sanılan dağlardan birbiri ardınca damlalar düşüyordu. Bunlardan bir tanesi geçerken Nihal'in boynuna düştü. Bir çığlıkla boynunu kıstı. Hep ellerinde birer topla onun yakınlaşmasını bekliyorlardı. Bülent emir verdi. Ateş! Toplar Nihal'in üzerine döküldü. O kolunu kaldırarak yüzünü saklıyordu. Bir tanesi ta kulağının üstünde, saçlarının arasında dağıldı. Nihal parmaklarıyla saçlarını silkelerek, ''Şimdi sıra bana geldi!'' diyordu. Sekerek yoldan atladı, orada bir ağacın dibinde bir küme kar vardı. Ama öte yanda Bülent de durmuyordu. O zaman ikisinin arasında kıyasıya bir savaş başladı. Önce düzenli bir savaş biçiminde başlayan bu oyun yavaş yavaş aralarındaki açıklık eksile eksile toplar sonunda düşmandan önce yetiştirebilmek için telaşla alınan birer avuç kardan oluşmuş kalarak bir boğuşma haline almıştı. Çevredekiler hep gülüyorlar. Adnan Bey artık yetişir diye bağırıyordu. İkisi de bu savaştan yorgun, karlara bulanmış, göğüsleri şişkin çıktılar. Nihal kesik kesik soruyordu. Baba, Bülent yenildi değil mi? Bülent yenildi inancında değildi. Kim yenildi? Diyordu. İstersen yeniden başlayalım. Buna hepsi engel oldular. Adnan Bey ilerleyerek Nihal'i kolundan çekti. Artık savaş bitmişti. Şimdi Bülent önlerinden koşarak sıçrıyor, yolun üzerine uzanmış bir dalı çekerek tam onlar geçerken silkeliyordu. Babasıyla Nihal böyle adımdan adıma bir kar tufağına tutuluyorlardı. Bir ara Adnan Bey, Nihal'e yavaş bir sesle söyleyeceğinden korkarak sordu. Nihal, Batmazel de Kortan'ın sana bir şey söyledi mi? Nihal şaşkın ama birden babasının bu sorusuyla yaşlı mürebbiyenin bir gün önce kendisine bir şey söylemek için gözlerinde belli olan kararsızlık arasında bir ilişki bularak durdu ve babasına bakarak, hayır dedi. Şimdi ikisi de durmuşlardı. Bir adım ötede elinde yakalanmış bir dalın ucuyla Bülent de bekliyordu. Adnan Bey dedi ki, senden izin isteyecekti. Ama o bu sabah erkenden gitti bile. Adnan Bey, hayır öyle değil Nihal dedi. Yalnız bugün değil. O artık yorulduğundan söz ediyor. Biraz da ülkesinde, kendi yakınlarının yanında. Anlıyor musun Nihal? Nihal pek iyi anlıyordu. Karşılık vermeyerek yüreğinde derin bir acıyla gözlerini indirdi. Öteden Bülent soruyordu. Nasıl baba? Kim? Kim? Batmazel de Korton öldü mü? Ah şu yaşlı papağan, sonunda ülkesinde bir gezi mi düşünüyor? Nihal gözlerinde birer damla yaş kuruyarak, Bülent dedi, bize annelikten başka bir şey yapmayan bir kadın için böyle sözler söylemekten seni yasaklarım. Bülent bu kahkaha içinde karşılık verdi. Oh, evet ama onu yaşlı bir papağan olmaktan kurtaramazsın. Sonra elinden dalı bırakıp karları silkerek başını çevirdi ve yolun ötesinde uzaklayan, artık ülkesine giden o yaşlı papağanın hayaline seslenerek elini salladı. Uğurlar olsun Matmazel, sizin yakınlarınıza benden çok selamlar. Nihal'in vereceği karşılığı işitmemek için Bülent koştu. Ama Nihal zaten karşılık verecek bir halde değildi. Babası da bir şey söyleyemiyordu. Arkasında Behlül ile Bihter'in ayak seslerini işitiyordu. Başını çevirmeksizin, gözlerini kaldırmaksızın yürüdü. Adnan Bey de birlikte yürüyordu. Nihal kendi kendisine, zavallı yaşlı kız diyordu. Ve bir nakarat gibi içinden yinelenen bu cümlenin arasında düşünüyordu. Düşünüyordu ki, onun artık yorulduğundan söz ederek ülkesine gitmek istemesi bir masaldan başka bir şey olamazdı. Bihter'in ona karşı hiçbir vakit tamamıyla saklanamayan bir düşmanlığı vardı. Nihal'in bütün bu huysuzluklarını o bir kışkırtıcı olarak sayılıyordu. Kaç kez Zerbihter bunu yaşlı kıza sezdirmişti. Onun evde varlığı Bihter'i tedirgin ediyordu. Kuşkusuz bu onun düzenlettiği bir şeydi. Derken bir gün kocasına, "Bu kadından beni kurtarın," demiş olacaktı. O zaman zavallı yaşlı kızın bütün o yıllarca bir dakika ara vermeye uğramayan özverileri unutularak kendisine anlatılmış olacaktı ki bu evin rahatlığı onun artık Nihal'i yalnız bırakmasıyla mümkün olabilecek. Bu kendisine örtülü bir dille anlatıldıktan sonra nankör bir hizmetçi aşağılamasıyla kovulmuş olmamak avuncunu bırakmak için ola ki onun izin istemesini ortam hazırlamışlardı. Ya bu adam ya Rabbi, ya bu baba nasıl görmüyor, sezinlemiyordu ki kızın elinden bütün sevdikleri böyle birer birer alındıktan sonra o yaşayamayacak. Evet, böyle yapayalnız yaşayabilmek için artık güç bulamayacak. Nihal yeniden üşüyordu. Biraz önce kendisini ısıtan bu güneşin sıcaklığını artık duymuyor, yalnız bahçeye yeni indiği vakit boynuna damlayan kar damlasını duyuyordu ki bu damla orada büyüyor, bütün vücudunu titreten buzlu su oluyordu. Sonra da ona diyorlardı ki, sen babanı üzüp umutsuz kalıyorsun. Ama onu, işte onu da üzüp umutsuz kalıyorlardı. Kim, nasıl, niçin bilmiyordu. Ancak işte üzgün ve umutsuzdu. Bugün her zamandan daha da çok. Demek şimdi ondan, onun zayıf yüreğinden bu korkunç özveriyi de bekliyorlardı. Demek ki o bunun için ağlayacak olsa, isyan etse karşısına çıkacaklar ve Nihal, sen babanı üzüp umutsuz kalıyorsun diyecekler. Ama kim de asıl öyle olan? Bir ara ayağının ucuyla daha yolun üzerinde erimeyerek mini mini adacıklar halinde kalan kar parçalarına dokunarak gözlerini kaldırmaksızın sessiz ağır ağır adımlarla babasının yanında yürürken bütün direnişini toplayarak yavaş yavaş ılımlılıkla sanki yalvararak Matmazel de Korton için izin istemeyi düşündü. Evet, artık yalnız onu bırakınız diyecekti. Düşününüz, o giderse hayatımda ne büyük bir boşluk açılacak. Bakınız, şimdi çevremde beni sevecek kimse yok. Hep birer birer gidiyorlar. Önce siz, baba siz. Sanki benden uzak bir yerdesiniz. Artık beni duymuyorsunuz. Sonra onlar, Şakir Hanım'la Cemile, onlar da birer yabancı oldular. Daha sonra Bülent. Onun yalnız kendisine değil, benden yüreğini de çaldılar. Artık beni sevmiyor. Hep beni sevmeyenlerle birlikte düşünüyor. Şimdi de Matmazel de Korktun. Ama baba, bana hastalıklarımda kim bakacak? Yalnızlıklarımda kim eşlik edecek? İşte bakınız, yalnız bunun kuruntusuyla üşüyorum. Bundan sonra bu evde hep üşüyeceğim. Gidenlerle birlikte sanki evimizde parça parça koparak gidiyor. Siz bunu duymuyorsunuz ama ben sezinliyorum. İşte bütün bu ev değişmiş odalarıyla, sofalarıyla bir başka şey oluyor. Damla damla ölerek yerine bir başka evin yüzü çıkıyor. Bunu düşünürken Firdevs Hanım'ın yüzünü bütün boyalarıyla, yalancı gençlikleriyle, gizlenen yıpranmışlıklarıyla o yüzü görüyordu. Bu yüz, o eski evin ölmüş ruhu üstünde yükselen yeni ev, yabancı evdi. Bunları değil, babasına hiçbir şey söylemedi. Artık kendisini savunmadan üşenen bir kahrolmuş kimse, dermandan düşmüş bitkinliğiyle söz söylemeye gerek duymayan biri olarak görüyordu. Hem buna ne gerek vardı? O ne yapsa, ne söylese dinlenilmeyecekti. Hep o kadının buyruğuna uyulacaktı. Bunu şimdi çok daha iyi anlıyordu. Babası onun elinde bir oyuncaktan başka bir şey değildi. Ama bu oyuncak kendisine karşı korkunç bir silah olarak kullanılıyordu. Oysa babası kötü bir adam değildi. Bunu çok iyi biliyordu. O kızını gene seviyordu. Evet, severek öldürüyordu.